Podcast dinle.
Merhaba. Gecelerin artık daha uzun sürdüğü şu günlerde bulutsuz bir gökyüzüyle buluşabildiğinizi ve artık göğe daha bir merakla baktığınızı umuyorum. Bakalım bugünlerde bizi gökyüzüne neler bekliyor? Geçtiğimiz hafta Orionit meteor yağmuru başlamıştı ve 21 Ekim gecesi izlemek için en uygun gündü. Bu meteorlar atmosferimize girmeye devam ediyorlar. Bu gecelerde göreceğiniz meteor geçişleri de Orionitlere ait olabilir. Şanslıyız ki bugünlerde ay da çok görünür olmayacak. Yani hilal ve yeni ay evrelerinde olacağı için gökyüzünü çok aydınlatamayacak. Böylece sönük meteorları da görebileceğiz. Yine şanslıyız ki çıplak gözle görülebilen bütün gezegenler gökyüzünde olacaklar. Hava kararırken ilk Venüs'e merhaba diyeceğiz. Kendisi güneydoğu ufkunun biraz üstünde ve oldukça parlak görünecek. Başımızı biraz daha güneye çevirdiğimizde parlak gezegen Jüpiter'i ve Jüpiter'le Venüs arasında da Satürn'ü gözlemleyeceğiz. İnanın gezegenleri şehirde gözlemlemek daha kolay. Şehir ışıklarının ve havasını yarattığı pus, yıldızları görmemizi engelliyor. Böylece parlak gezegenleri daha rahat seçiyoruz. Yok yine de bulamadım diyenler için ay yardıma koşuyor. Söylediğim tarihlerde gökyüzüne bakın ve ayın yakınındaki parlak cismi bulmaya çalışın. 8 Kasım akşamı ayın hemen sağında Venüs gezegeni var. 10 Kasım'da ayın sağ üstünde Satürn gezegenini görebiliyoruz. 11 Kasım'da da Jüpiter ayın hemen üstünde olacak. Merkür'ün Güneş'e en yakın gezegen olduğunu ve Güneş'ten çok uzaklaşamadığını söylemiştik. Geçen hafta sabahları gözlemlemeye başladığımız Merkür'ü bu haftada görebiliyoruz. Sabah 7'de doğu ufkundan yükselecek. 10 ve 11 Kasım'da yanında bir gezegen daha var. Uzun süredir Güneş doğrultusunda olduğu için göremediğimiz Mars'ı Merkür'ün hemen sağında göreceğiz. Birbirlerine oldukça yakın olacaklar. Devam eden günlerde Merkür daha geç Güneş'le birlikte doğacak, Mars da daha erken doğacak. Aralarındaki açı da artacak. Bu arada aslında iki gezegen de bu aralar oldukça sönük görünüyorlar. Çünkü bize göre Güneş'in öbür tarafındalar, yani uzaklar, bu nedenle daha küçükler. Güneş hizasına geldiklerinde daha parlak ve büyük gözlemleyeceğiz.
Burcu Parmak'la Balkonumdan Yıldızlar.
Biraz da takım yıldızları gözlemleyelim. Takım yıldız deyince aklımıza bir arada bulunan yıldızlar geliyor. Dünyadan bakınca gerçekten de öyle görünüyorlar ama aslında pek de öyle değil. Yani bir takım yıldızı oluşturan yıldızlar birbirine gerçekten komşu değiller. Yıldızların arasında binlerce ışık yılı mesafe olabilir. Ama biz dünyadan bakınca onları birbirine yakınmış gibi görüyoruz ve gruplandırıyoruz. Aslında bu gruplandırma olayı çok eski yıllarda bir eğlence olarak başlamış. Elektrik ve şu anda gözümüze alamadığımız elektrikli aletlerin olmadığı bir zamandan bahsediyorum. Hava kararınca insanlar tıpkı bulutları şekillere benzettiğimiz gibi yıldızları da çizgilerle birleştirerek şekillere, cisimlere, hayvanlara benzetmişler. Ve bunlar hakkında hikayeler anlatmışlar. İşte duyduğumuz mitolojik hikayelerin de çoğu bu şekilde oluşmuş. Bu zamana kadar yayılmış, bize birazcık değişime uğrayarak gelmiş. Bilim insanları bu figürlere bağlı kalarak gökyüzünü haritalamışlar ve 88 tane takım yıldız belirlemişler. Bunların 44'ünün kuzey yarımkürede, 44'ünün güney yarımkürede olduğunu söyleyebiliriz. Takım yıldızlar sayesinde gökyüzü bölgelere ayrılmış durumda, yeni bir cisim keşfedersek de hangi takım yıldızda olduğunu söyleyerek yerini tarif edebiliyoruz. 88'i olmasa da gökyüzünde en kolay bulunan, adını en sık duyduğumuz takım yıldızları tarif edeceğim sizlere. Büyük ayıyla başlayalım. Gökyüzünde size kocaman bir ayı göstermek zor. Çünkü bazı yıldızları çok sönük. Ama ayının sırtını ve kuyruğunu oluşturan yıldızlar büyük ayıyı bulmamızı kolaylaştırıyor. Bu yıldızlar bir kepçe şekli oluşturuyorlar. Gökyüzündeki kepçeyi bulabilmemiz için akşam hava karardığında kuzey batı yönüne bakabilirsiniz. Kepçenin sapının son yıldızı kuzey yönde batıp yeniden doğacak. Şimdi kepçenin çukurundaki iki parlak yıldıza odaklanalım. Bu iki yıldızı hizalayarak yukarıya doğru aralarındaki mesafenin 5 katı kadar gözümüzü kaydıralım. Orada yalnız başına duran sönük yıldız kutup yıldızı. Evet, belki sizin için bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü birçoğumuz kutup yıldızını gökyüzünün en parlak yıldızı olarak biliyordu. Ne yazık ki o kadar parlak değil. Ancak bizim için çok değerli çünkü her zaman kuzey yönünü gösteriyor. Her gece, her ay ve her yıl. Denizcilerin çok iyi bildiği bir önemi daha var kutup yıldızının. O da ufuktan yüksekliği bize enlemimizi veriyor. Denizciler yönlerini kaybettikleri zaman denizde kaybolduklarında kutup yıldızının ufuktan yüksekliğini ölçerek haritalarını okuyabiliyorlar. Kutup yıldızının bir özelliği de şairlere ilham, şarkı sözlerine karakter olması. Ünlü grup U2'nun da dediği gibi. Biraz daha sonraki gelişmelerden bahsedelim. 28 Ekim'de Güneş oldukça hareketliydi. Dünya yönünde bir güneş aktivitesi gerçekleşti ve güneşten kopan yüksek enerjili parçacıkların bir kısmı dünyaya ulaştı. Güneşin aktif olduğu dönemlerde bu olayla sık karşılaşırız. Manyetik alanımız sayesinde bu parçalardan korunuruz. Hatta kutup bölgelerinde bulunan manyetik boşluklardan giren parçalar kutup ışıklarına neden olur ve bu ışıkları izleriz. Bu kez gelen parçacıkların yoğunluğu nedeniyle iletişim kesintileri yaşanabileceği ve daha alçak enlemlerde de kutup ışıklarının görülebileceği gibi haberler paylaşıldı. Şimdilik teknik bir sıkıntı haberi duyurulmadı. İnsan istiyor ki Türkiye'de de kutup ışıkları görünsün ama bunu sağlayacak güneş parçacıklarının etkileri zarar verici olabilir diyerek dileğimden vazgeçiyorum. Bugüne kadar çok sayıda güneş sistemi dışında gezegen keşfi duyduk. Bu keşfedilen gezegenlerin hepsi bizim gökadamız Samanyolu'nun içindeydi. İlk defa başka bir galakside gezegen keşfedildiği görünüyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ortak çalışarak iki uzay teleskobunu bir gökadaya çevirdiler. Bu gökadadaki bir yıldızın ışığındaki değişimi inceleyerek buldukları gezegeni duyurdular. Jüpiter'e gönderilen Juno adlı araçtan da yeni veriler gelmişti. Bu verileri incelediklerinde Jüpiter'de bulunan Büyük Kırmızı Leke adlı kasırganın oldukça derin olduğunu fark etmişler. Yaklaşık 500 kilometre kadar. Bu arada asteroidleri incelemek için gönderdiğimiz Lucy uzay aracından da haber var. Güneş panellerinde bir sıkıntı yaşanmış ama yakında çözüleceğini söylüyorlar. Gezegenlerden bahsederken Mars'ın Güneş'in arka tarafından geçtiğini söylemiştim. Bu nedenle Çin gezgin aracı ve NASA'nın Perseverance aracı ile iletişim kurulamamıştı. Şimdi yine aktif şekilde çalışmaya başlamışlar. SpaceX adlı özel şirket yine NASA'nın astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdü. Ekip çok sayıda bilimsel deney üzerinde çalışacak. Bu çalışmalarından biri de kanser hakkında olacak.
Gökyüzü sözlüğü.
Gökyüzünden bir kelime paylaşıyorum. Demir kazık. Bilimsel adı Polaris olan kutup yıldızı ya da kuzey yıldızı demir kazık adıyla da bilinir. Dünya döndüğü için tüm yıldızlar doğup batıyor gibi görünür ama kutup yıldızı gökyüzüne çakılmış bir kazıktır sanki. Hiç yer değiştirmez. Hiç yer değiştirmemesinin nedeni dünyanın dönme ekseni doğrultusunda olmasıdır. Kutup yıldızı küçük ayı takım yıldızının da en parlağıdır. Ve aslında tek yıldız değildir. Üçlü bir yıldız sistemidir. En parlak olanı da zamanla parlaklığı değişen yıldızdır. Yeni astronomik olayları takip edebileceğiniz, takım yıldızları keşfedeceğiniz bir hafta diliyorum. Gökyüzünüz açık, gözünüz kutup yıldızında olsun. Hoşçakalın.
Podcast dinle.